Ayrım 12, 36 Göksel. Göksel taburenin üstüne gazetenin arkasına saklanmıştı ki dışarıda patırtılar kopmaya başladı. Pencere kenarında oturan gençler pencereden sarktılar. Bir tanesi cep telefonuyla dışarıda olanları çekmeye başladı. Göksel aşağıdaki polislerin belki dışarıdaki patırtıya koştuklarını düşündü. Ama gazeteyi indirmedi. O gazete sığınaktı. Ta ki kızlardan biri dışarıdakilere, ''Ne yapıyorsunuz, utanmıyor musunuz? Bıraksanıza küçücük çocuğu, bırakın, bir de polis olacaksınız.'' diye bağırana kadar. Göksel gazeteyi hafifçe indirdiğinde büfede çalışan iki çocuk çoktan yukarı çıkmıştı bile. Kızların yanına gelip dışarı çıkmalarını, büfeden gitmelerini söylüyorlardı. Ama kızlardan sinirli olanı ''Bizi atamazsınız'' diye bağırıp duruyordu. Çocuklar 14 ila 16 yaşları arasında çelimsizdiler. Bir tanesi kıza diklenmeye kalkınca kızların yanındaki oğlan onu ittirdi. Diğer çalışansa aşağıya fırladı. Göksel ondan önce aşağıya inemediği için pişmandı. Birazdan kapının önündeki polisler buraya dolacak ve kendisi de bu salaklar yüzünden arada kaynayacaktı. Büfeci çocuk kendisini ittiren oğlana küfretmeye başladı. Oğlansa ağzını topla diye bağırıyordu. Göksel'in ayağa kalkıp oğlana çakması, kendisine saldıran kızlardan bir tanesini tokat, diğerine dirsek atması, oğlanı kolundan tuttuğu gibi merdivenlere sürüklemesi, merdivenlerde karşılaştığı polislere bakmadan daracık merdivenlerden oğlanı ittirmesi ve kızlara da küfrederek onları kovalaması, üçlünün polislerden yardım istemeye kalkması ve polislerin de tekme tokat üçlüye girmesi, Göksel'in dayak yiyen kızlardan birini sanki dövmek için çekişiyormuşçasına kolundan tutup sokağa fırlatması, sonra diğerini de sokağa kovalaması ama üç polis tarafından çevrelenen oğlana müdahale edemeyeceğini anlayıp büfeden çıkması ve kapının önünde şokta bekleyen kızlara küfrederek gitmelerini haykırması o kadar seri oldu ki Göksel nihayet bu girdabın içinden çıktığı düşüncesiyle tam uzaklaşmak üzereyken beyaz gömlekli eli sopalı bir adamın kendisini kolundan yakalayıp ''Sağ ol kardeş'' demesi, diğer polislerin de kafalarıyla Göksel'i selamlaması, adamın ''Sokak aralarına girdiler, yalnız mısın sen?'' diye sorduktan sonra Göksel'in kafasını sallarken büfede dayak yiyen oğlanın ağzı burnu dağılmış halde sürüklenerek büfeden çıkarıldığını görmesi, diğer beyaz gömlekli adamın Göksel'e yetişip elini omzuna atması ve ona ''Açığımız var, yardım eder misin? Arkadaşların var mı?'' demesi, Göksel'in yürümeye devam ederken kafasını hayır anlamında sallaması, adamın ben sivilim, senin gibi vatandaşa ihtiyaç var diye diklenmesi ve ülke komplo altında, kendi vatandaşımızın beynini yıkadılar, bize saldırtıyorlar, çocuğun var mı diye sorması, Göksel'in evet anlamında başını sallayıp dört diye cevap vermesi, adamın Göksel'in sırtını sıvazlayıp gel bakalım biraz ekstra kazanırsın çocukların için demesi ve Göksel'in onunla yürümesi. Göksel'i aralarına almaları bir kabusun hayat bulması gibiydi. Bir anda kontrol dışı ve kendiliğinden oluverdi. Yol boyunca ara sokaklarda yürüdüler. Bir noktada havadaki zehirli gaz artınca Göksel'e gaz maskesi verdiler. Yaşları 13-60 arasında kızlı erkekli halkı sopalarla kovaladılar. Giriş katındaki evlerin camlarını ellerindeki sopalarla kırıp içeri zehirli gaz attılar. Zafer naraları atarak yaklaşık 3 saat dolandılar. Sonunda da Göksel'in görüşme için gitmesi gereken spor salonunun bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiler. 37. Özge. Gözünde yüzücü gözlüğü, ağzında maske, başında kask. Sokağa çıktıklarında gördüğü manzara inanılmaz olsa da etrafında olanlardan çok kolundaki kırağı kilitlenmişti. Belki gerçekten beyin kanaması geçiriyordu ve mantıklı düşünemiyordu. Çünkü yürümenin neredeyse imkansız olduğu bu sokakların boş gaz kovanlarıyla dolu olduğunu fark etmesine rağmen aldırmadı. Binlerce gaz kovanının oluşturduğu engebeli yoldan ara sokaklardan birine daldılar. Önündekini takip etmesini söylemişlerdi. Ne olursa olsun durma ve asla beyaz gömlekli adamların çağırdığı yöne gitme demişlerdi. 6 kişiydiler. İkisi dışında hepsi yaralıydı. Birbirlerinin ardı sıra ilerlediler. Hastaneye varabilmeleri için dik yokuşu inip parka girip caddeye ulaşmalıydılar. Parka varana kadar her şey yolunda gitti. Özge'nin beyin kanaması ihtimali ve kolundaki kırık dışında. Parka girdiklerinde önce ani bir sisin içinde kaldılar. Özge aldırmadan önündekini takip etmekte kararlıydı. Ama sis dalgası belirdikten sonra önce teni, sonra solunum yolları, ardından nefes borusu ve nihayet ciğerleri daha önce varlığından bile habersiz olduğu bir acının içine saplandı. İki büklüm oldu, doğrulamıyordu. Hava yerine soluduğu bu şey sağlıklı hücrelerine saldırıyor, onu hücre hücre öldürüyordu. Kolundaki kırığı unutturacak keskinlikteki bu acı tüm bedenine yayılmıştı. Diğerleri onun iki büklüm olduğunu görüp yavaşladılar. Hemen önündeki ona doğru gelirken aniden uçtu. Sisin arasında ne olduğunu anlamak çok zordu. Özge hiç tanımadığı ama takip ettiği bu kişinin uçtuğuna emindi. Dikkatle baktı. Tazikli suyla insanları hedef alıyorlardı. Ciğerlerine girmiş hücrelerini öldüren zehre ve püskürtülen suya katıldığı için cildi anında yakıp kıpkırmızı tahriş eden zehre rağmen Özge doğruldu. Birazdan kendisinin hedef olacağından emin ağaçların arasına daldı. Burada duramazdı. Bir savaşın tam ortasındaydı. Parkı kuşatan araçlardan sürekli tazikli su fışkırtılıyordu. Suyun çarptığı vücutların havalanıp sert bir şekilde yere çarpmasını izledi. Olamazdı bu. Böyle olmamalıydı. Nefesini tuttu. Sakinleşmek için bir an gözlerini kapadı. Bu savaş alanında ne işi vardı? Bu savaş alanının ne işi vardı bu ülkede? Parkın karşısında biriken çevik kuvvet fark etti. Ayağa kalktı. Yalpalayarak da olsa ağaçların yanındaki kalabalığa yürüdü. Kalabalığın arasında olmanın tuhaf huzurunu hissetti bir an. Ama sadece bir an. Çünkü herkes hızlı koşmaya başlamıştı. Özge kalabalığa sığınıp onlarla birlikte aktı. Kolundaki kırığın her adımda sızlayan ağrısını aldırmaması gerektiğini beynine kazıyarak koşabildiği hızla koştu. Ona hayatta kalmasını emreden içgüdülerinin emrinde sürüye katıldı ve caddeye vardığında sürüden artık ayrılması gerektiğinin bilincinde ayrıldı. Arkasına bakmadan caddeyi geçti. Kıyıda insanları polisten kaçırırcasına aceleyle alan teknelerden birine atladı. Kıyıdan uzaklaşırken üzerinden sis bombalarının, zehirli dumanların yükseldiği, insanların avlandığı şehre baktı. Bu sadece bir andı. Teknik kıyıdan uzaklaşırken gecenin karanlığında, yakılan ateşin sıcaklığında, yıkılan demokrasinin ağırlığında, kalabalığın yalnızlığında elindeki bayrağı sallayan biri vardı. Ben de buradayım ve sonsuza kadar burada olacağım diyen. Burası taptığı şehir olamazdı. 38. Can Manay ve Duru. Zıtlıkların cehenneminde yaşıyordu Can. En büyük mutluluğu, en büyük acısıydı aynı zamanda. Sığınabileceği tek yere, Eti'ye gitmek için yola çıkmıştı. Ama ona yaklaştıkça uyandı. Böyle acırken kendini ona bırakamazdı. İyiyim demişti. Şimdi gardını indiremezdi. Eti'nin evinin yakınlarındaki ormanlık alana girip arabayla ormanın içinde dolandı. Gözyaşlarının içindeki acının dinmesini bekledi. Ama dinmiyordu. Eti'ye gitmesi geri dönülmesi imkansız bir yola girmesi demekti. Telefonunu aradı ama kıyafetleriyle birlikte evde bırakmış olmalıydı. Ormandan çıkıp kendini Cansu'nun villasının önünde bulduğuna tereddüt etmeden güvenliği otoparka girmesi gerektiğini açıkladı. Karşısında arabasının içinde yarı çıplak oturmuş Can Manay'ı gören güvenlik heyecanla haber verdi villaya. Can Manay'ın arabası saygıyla buyur edildi içeri. Gecenin bu saatinde Can Manay'ın ziyaretiyle uyanan Cansu yanında yatan misafirine işle ilgili bir durum olduğunu uydurup indi aşağıya. Yerin altında otoparkta bekleyen Can Manay'ın karşısına çıkmadan önce hemen misafir banyosuna girip yüzünü toparladı. Sessizce kıyafet odasına girip en seksi iş çamaşırını yanına aldı ve lüks evinin alt katına inen asansöründe seksi çamaşırları giydi kimonosunun içine. Can Manay'ın kendisine yaşattığı tüm hayal kırıklıklarını aklından silmesi, kendine gelmesi aylarını almıştı. Acaba şimdi niye buradaydı? Gecenin bu saatinde erkeklerin bir tek şey için yol yaptığını bilecek kadar tecrübeliydi. Ama bu bile iyi bir şeydi. Asansörden inip otoparka açılan kapıyı açtığında soğukkanlı, aynı zamanda da şaşkın göründüğünden Emin çıktı otoparka. Canmaney'in arabası kendi aracının yanına park etmişti. Kafasını direksiyona yaslamış bekleyen Canmaney, Cansu'nun camı tıklamasıyla hemen kendine geldi. Araçtan çıkmasıysa tam bir sürprizdi. Üstündeki havlu da neydi? Cansu'nun sahte şaşkınlığı bu görüntü karşısında gerçeklik buldu. Sesindeki endişeyi sınırlamadan, "İyi misin, ne oldu?" diye bildi. Karşısında kızarmış gözlerle duran Canmaney'e. Can gülümseyen maskesini takıp, "Çok sevdiğim bir abimi kaybettim. Haberi aldığımda saunadaydım ve hayatımın son anı olsa şimdi kimi görmek isterdim?" diye düşününce aklıma bir tek sen geldin. "Sana geldim Cansu," dedi. Cansu çok duymuştu bu samimi büyük lafları sevişme öncesinde bir sürü adamın ağzından ve her çiftleşmeden sonra lafları nasıl yerini kaçışlara bıraktığını da bilir olmuştu. Canmaney'le yaşadığı son şey kendisini onun için tek ve en özel hissettirmişti. Ama birkaç gün içinde o dansçı kız tüm televizyonlarda Can'ın gelini ilan edilmiş ve Can ilk defa her yerde onunla boy göstermişti. Cansu biliyordu aralarındaki bu cinsel çekimin çok az kişiyle olduğunu. Canmaney'le sevişmenin keyfini, ama bu sefer işin içine kalbini koyup yanılmayacaktı. Canının acımasına daha fazla katlanamayacaktı. Önce etrafına bakındı. Güvenlik her saat başı villanın etrafını ve otoparkı turlardı. Kimse yoktu ama her an birileri inebilirdi buraya. Dümdüz baktı Canmaney'e. Duygusuz ve neredeyse ifadesiz. "İçeri girelim," dedi. Her an birilerinin gelebileceği bir yerde konuya girmek istemedi. Villanın bodrum katına girdiler. Kapıyı kapattılar. Otoparktan villaya çıkışın ve çamaşırhanenin olduğu bir kattı burası. Koridorda asansörün önünde durdular. Cansu daha önce yaptığı hatayı asla bir daha yapamayacağını kendine tekrarlayarak duygusallaşmadan konuştu. "Böyle oyunlara gerek yok. Bana sanki beni önemsiyormuşsun gibi davrandığın her seferinde canımı yakıyorsun. Sonrasında toparlanmam zor oluyor. Ben senin lafının adamı olduğunu düşünmüştüm. Bana böyle olduğunu göster. Beni becermek istiyorsan oyuna gerek yok. Söyle," dedi. Canmaney'in altındaki havluyu çekip eliyle erkekliğini kavradı. "Bu beni istiyorsa bahaneye gerek yok," deyip Can'ın erkekliğini masaj yapmaya başladı. Mırıldandı. "Şimdi söyle bana." "Can, seni becermek istiyorum," dedi. Cansu'yu kendisine çekip dudaklarına yapıştı. Ama Duru'dan aldığı tadı alması imkansızdı. Kafasını Cansu'dan uzaklaştırıp erkekliğine doğru eğdi onu. Cansu onun erkekliğini bildiği tüm oral marifetleri sundu. Can tam boşalmak üzereydi ki Cansu durdu. Daha fazlasını o da istiyordu. Yukarıda yatağında yatan iş adamı sevgilisinin kendisini bekliyor olduğunu söyleyip Can'a içine girmek için acele etmesi gerektiğini mırıldandı. Can onu dinledi. Bir süre içinde gidip geldi. Sonra Cansu'nun kendisini sağmasını bekledi. Sevişirlerken asansörün düğmesine basmış olmalıydılar. Asansörün kapısı açılırken ikisi de bir an telaş yaşadı. Ama içinde kimsenin olmadığını, kapının yanlışlıkla açıldığını anladıklarında Can, Cansu'yu soktu içeri. Asansörün içindeki aynadan yararlanmak iyiydi. Cansu'nun bir bacağını asansörün bir duvarına kaldırıp iyice gömüldü ona. Cansu'nun sessizce inlemesi, Can'ın aynadan kendi erkekliğinin gücünü izlemesi, kim olduğunu hatırlayıp başka bir kadından zevk aldığını kendine ispatlaması, Cansu'nun memelerini sıkarken sallanmalarını seyredip aklından Duru'yu çıkarması ve nihayet boşalması topu topu 10 dakikaydı. Cansu yatağında yatan sevgilisine gitmeden önce yeni yayın döneminde istediği programdan bahsetti. Can ise program için yayın yönetmenini ayarlamanın sözünü verdi. Ve havlusuna sarınıp çıktı evden. Hayat bir alışveriş değil miydi? Hatırladı. Rahatladı. Kendine geldi. Nihayet yine Canmaney'di. 39. Duru. Küçük ekranların döşendiği duvarın önündeki kontrol panelinin yanına itinayla konulmuş doğal deriden parmak arası topuksuz terlikleri gördü önce. Gördüğünü algılamaya çalışırken kaşlarını çattı. Terlikleri kaybolmamıştı. Duru'nun varlığından bile haberi olmadığı kamera sisteminin odasıydı burası. Aletlerin hepsi kapalıydı. Ekranların siyahlığından kendi yansımasına baktı. Bu siyah aynalar hissettiği karmaşayı yansıtıyordu sanki. Sistemi çalıştırmak için düğme aradı ama yoktu. Masanın üstündeki terliklerin gerisindeki tek düğmeye bastı. Sisteme elektrik geldi. Ama Duru'nun dikkati düğmenin yanında duran küçük tokadaydı. Çoktan unuttuğu bu toka Deniz'in bahçede kendisini ıslatmasını hatırlattı. Çünkü o en son o zaman takmıştı. Sonrasında da çok aramıştı. Hatıralarından uzaklaşıp çalışan sisteme odaklandı. Açılan ekranlarda kameraların yansıttığı görüntülere baktı. Her bir ekran yan bahçedeki kendi evine güdümlenmişti. Kapılar, girişler, merdiven, bahçenin en kuytu köşeleri, Duru'nun olabileceği her yer. Geçmiş kayıtları girip izlemeye başlayana kadar olayın ciddiyetini anlamadı. Duru aklına bile gelmezdi böylesine peşine düşüldüğü. Avlanıldı, yıkıldı. Ama yaşadığı yıkım avlanmış olmasından değildi. Deniz gerçeğini ilk kez anlamış olmasındandı. Geçmiş kayıtlara gittikçe Deniz'in kendisini nasıl aradığını, perişan bir şekilde canın ziline bastığını, cevap alamadan sokaklarda dolandığını, eve döndüğünde bahçeye de yere yığılıp ağladığını izledi. Ekranlarda görüntü akmaya devam ederken dikildiği noktaya çöktü. Beyninde nedenler yaratarak haklılık kazandırdığı her şey nedensizleşti, çirkinleşti. Ekranda ağlayan Deniz'in sessiz görüntüsü bir anda kesilip yine siyah bir aynaya dönüştü. Kayıt bitmişti. Can istediğini elde edince daha fazla izlemeye, kaydetmeye gerek kalmamıştı. Titreyerek, hıçkırıklar içinde yerden kalktı Duru ve kaydı biraz başa aldı. Deniz'in bahçede yere kapanıp ağladığı kısma geldi, dondurdu. Hıçkırıkları engellenemez hale gelirken eliyle ekrana dokundu. Deniz'in iki büklüm bedeninin üzerine parmağını gezdirdi. Nasıl yapmıştı ona bunu? Nasıl inanmıştı böyle sevilmediğine, onun için değersiz olduğuna, ihanete uğradığına? Yeterince sevmeyen kendisiydi, değer bilmeyen ve ihanet edendi. Deniz'e karşı hissetmeye çalıştığı tüm nefret kendisine döndü, içinde büyüdü. Boğulduğu nefretin içinde nefes alamadı Duru. Hıçkırıklarla iyice tıkandı. Üzerindeki gömleği boğuşurcasına yırtarak çıkardı hemen. Canmana'ya ait olan hiçbir şeye değmek istemiyordu. Ağladı, bağırdı, kendini vurmaya başladı. Zamanla tokatları ağırlaştı, içindeki şiddet etrafındaki eşyalara yansıdı. Kırdığı camlarla elleri, ayakları, bedeni kesilmiş, etrafa dağılan Canmanay'ın eşyaları arasında bir örümceğin ağında çırpınırcasına delirmiş, çıplaklığının içinde yapayalnız yere serilmiş Duru. Nasıl gelmişti bu odaya? Her şeyin başladığı bu yer şimdi sanki bir tabut gibiydi. Deniz'i yine görmek için kaldırdı kendiyle savaşan yorgun bedenini ve kayıt odasına giderken kırdığı aynadaki yansımasıyla karşılaştı. Çıplaklığının aynadaki yansıması ayılttı onu. Kendini inceledi kırık aynada. Yaralı güzelliğine baktı. Avlanılmasına neden olan şeye. İlkelliğin torpiliydi bu. Güzellik. Karakteri önemsizleştiren zehirli bir etkiydi. İzleyene ilham, yokluğunu çekene acı, avcısına amaç, aşığına neden, öfkeye güçsüzlük, yağmacıya hedef, sahibine başta kolaylık, sonda lanet veren şey bedeninin her tarafını sarmıştı. Kendisine tuzaklar kurulmasının nedeniydi bu vücut, bu ten, bu saçlar, bu dudaklar, bu yüz. Hatalarının nedeni mutsuzluğunun bedeliydi. Aynanın kırık parçasını tuttu, çekip çıkarmak istedi ama parça hareket bile etmedi. Eliyle boğarcasına sıktı cam parçasını. Sıkılmış avucundan akan kanlar bileğinden süzülene kadar. Hissettiği acıyla ağlaması durdu. Ama bu bir rahatlama değildi. Gözyaşlarıyla dışarı atmak istediği zehrin kaynaktan taşmasıydı. Çırılçıplak yine girdi odaya. Deniz'le geçirdiği günlerden bir görüntü bulmak umuduyla. Bu çirkinlik kendisine bulaşmadan önceki halini görmek istedi. merdivenlerde denizle seviştikleri o geceyi buldu ve durdu. Gözünden bir damla daha zehir aktı. Deniz'in kendisine dokunmasını izledi. Ne kadar da güzellerdi. Sahip olduğu en değerli şeyi nasıl da fark etmeden kaybetmişti, mahvetmişti. Bedenini kaplayan adrenalin Deniz'in düşüncesiyle azalırken üşümesi titremeye dönüştü. Isınmak istedi ama önce biraz benzin bulmalıydı. 40. Can Manay. Evine yaklaştığında güvenlik kulübesinin dışında bekleyen güvenlikçilerin huzursuzluğunu fark etti Can. Ellerini kaldırıp arabaya doğru yürümeseler de bir terslik olduğu belliydi. Zaten şaşkın gözüken güvenlik Can Manay'ı Cansu'nun aldığı kimonoyla görünce iyice şaşırmıştı. Halbuki Can umursamadan Duru'nun gelip gelmediğini sordu. Hala kızgındı. Ama güvenlik ne olduğunu bilmiyor musunuz deyince kalbine saplanan sancı çok şiddetlendi. Bir an bekledi. Adam hala konuşmayınca haykırdı. Neyi bilmiyorum, konuşsana. Güvenlik, mevkideki eviniz yandı dediğinde Can, Duru diyebildi içindeki son nefesle. Güvenlik, Duru Hanım hastanede diye cevap verdi. Can'ın şokla gerilen damarları şakaklarında belirdi. Kaşları korkuyla çatıldı, dişleri acıyla sıkıştı. Teni öfkeyle kızardı, ağzından hırıltı gibi. Hangi hastane çıktı? Güvenliğin cep telefonunu alıp hemen yola koyuldu.